Ayrım 20. Üçüncü Şempanze. Jared Diamond. Sayfa 180. Eğer varsa ilkel insan dilinin neye benzediğini anlamaya yardımcı olması için normal insan diliyle vervet seslerinin birbirinden ne bakımdan farklılaştığını hatırlayalım. Farklılıklardan biri dil bilgisidir. İnsanlar vervetlerden farklı olarak kelime kökünün anlamını değiştiren kök değişimlerini onlar, onların, onlara gibi önek, sonek ve sözcük sırasındaki değişimleri kapsayan dil bilgisini kullanırlar. İkinci farklılık vervet sesleri eğer kelimeleri oluşturuyorsa yalnızca işaret edilebilen ya da eyleme dökülebilen şeyleri içerir. Birileri vervet çağrılarının gerçekten de isimlerin kartal ve bir eylemi ya da eylem öbeğini, kartala dikkat et, içerdiğini ileri sürmeyi deneyebilir. Bizim kullandığımız kelimeler birbirinden ayrı olan isimleri, fiilleri ve sıfatları kesin bir şekilde içermektedir. Bu kelimeler özel nesnelere, eylemlere ya da niteliklere işaret eder. Fakat insanların tipik konuşmalarında kullandıkları kelimelerin yaklaşık yarısı birinin işaret edebileceği şeylere ilişkin olmayan dil bilgisi öğelerinden oluşmaktadır. Dil bilgisiyle ilgili olan bu kelimeler edat, bağlaç, nesne ve yardımcı fiilleri e-bilmek, e-yazmak ve meli gibi içermektedir. Dil bilgisi öğelerinin sözcüklerden ne şekilde evrimleştiğini anlamak çok daha zordur. Konuştuğunuz dili bilmeyen birine burnunuzu işaret ederek o ismin ne anlama geldiğini açıklayabilirsiniz. Kuyruksuz maymunların homurtularının anlamları benzer şekilde isim, fiil ya da sıfat işlevi görüyor olabilir. Peki dilinizi bilmeyen birine e göre, çünkü, şu ve, di gibi öğeleri nasıl açıklarsınız? Kuyruksuz maymunlar bu tür dil bilgisel öğeleri nasıl edinirler? İnsan ve vervet seslerine ilişkin diğer bir farklılık bizim kullandığımız dilin her düzeydeki belirli sayıda ögenin bir sonraki düzeyinin daha çok sayıdaki öğesini yaratacak biçimde hiyerarşik bir yapıya sahip olmasıdır. Diller hepsi birkaç düzine ses kümesi üzerine kurulu olan birçok heceyi kullanır. Bu heceleri binlerce kelime içinde birleştiririz. Bu kelimeler birlikte rastgele olarak dizilmezler. Edat ve isimden oluşan öbekler gibi cümlecikler halinde düzenlenirler. Bu cümlecikler daha sonra kenetlenerek potansiyel olarak sınırsız sayıda cümleleri oluştururlar. Oysa vervetlerin çağrıları bu tür düzenleyici birimlere ayrılamaz ve hiyerarşik düzenin en basit aşamasından bile yoksundurlar. Çocukken dili yöneten belirli kuralları öğrenmeden onun tüm bu karmaşık yapısının üstesinden gelmekteyiz. Okulda kendi dilimizi ya da kitaplardan yabancı bir dili öğrenmeye çalışmadıkça bu kuralları formülleştirmeye gerek duymayız. Dilimizin yapısı öyle karışıktır ki şu an dil bilimciler tarafından ortaya konan kurallar ancak birkaç on yıl önce ileri sürülmüştür. İnsan dili ile hayvan sesleri arasındaki uçurum çoğu dil bilimcinin neden insan dilinin hayvan öncüllerinden evrimleştiği hakkında hiç konuşmadığını açıklar. Bu dil bilimciler bu soruyu cevaplanamaz bir soru olarak değerlendirmekte ve bu nedenle hakkında spekülasyon yapmaya bile değmeyeceğini düşünmektedirler. 5000 yıl önceki en erken yazılı diller bugünkü diller kadar karmaşıktı. İnsan dili modern karmaşıklığına bundan çok daha uzun bir zaman önce varmış olmalı. En azından dil evriminin erken aşamalarına denk düşebilecek basit dilleri konuşan ilkel insanları araştırarak dilsel kayıp halkaları bulmamız mümkün müdür? Her şeye karşın bazı avcı toplayıcı kabileler on binlerce yıl önce tüm dünyayı karakterize edecek kadar basit taş aletleri kullanmayı sürdürmektedir. 19. yüzyılda yazılmış seyahat kitapları yalnızca birkaç yüz kelime kullanan ya da eklemeli seslerden yoksun tepkisini "uh" demeye indirgemiş ve mimiklere dayalı olarak iletişim kuran çağ dışı kabilelerin öyküleriyle doludur. Darwin'in Tierra del Fuego'daki yerlerin dilini duyduğundaki ilk izlenimi buydu. Fakat tüm bu hikayelerin sadece söylence olduğu kanıtlandı. Batılı olmayanlar İngilizce sesleri ya da zoologlar vervet maymunlarının seslerini ayırt etmede ne kadar zorlanıyorsa, Darwin ve diğer batılı gezginler de onların seslerini ayırt etmekte o kadar zorlandılar. Aslında sosyal gelişmişlik ile dil arasında bir bağlantı olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Yeni Gine yaylalarında yaşayan Fore halkıyla birlikte geçirdiğim ilk gün keşfettiğim gibi teknolojik olarak ilkel düzeydeki insanlar ilkel diller konuşmazlar. Fore dilinin bilgisi Fin dilindekine benzeyen edatları, Slovence'de kullanılan tekil ve çoğul olduğu kadar her ikisini de içeren ifadeleri, şimdiye dek rastladığım hiçbir dile benzemeyen fiil çekimleri ve cümle kuruluşlarıyla oldukça karmaşık yapıdaydı. Profesyonel dil bilimciler için çözülmesi çok zor ses farklılıkları olan Yeni Gine'deki Layahu halkının 8 ses tonundan daha önce bahsetmiştim. Dolayısıyla modern dünyadaki bazı insanlar ilkel aletleri kullanmayı sürdürürken hiçbiri ilkel dilleri kullanmayı sürdürmedi. Doğallıkla Kromanyonlara ilişkin arkeolojik alanlar pek çok korunmuş alet bulundururken korunmuş kelime barındırmazlar. Bu tür dilsel kayıp halkalarının yokluğu bizi insan dilinin kökenleriyle ilgili en iyi kanıtlardan yoksun bıraktı. Bu yüzden daha dolaylı yaklaşımları denemeye mecburuz. Dolaylı yaklaşımlardan biri tamamen evrimleşmiş modern dillerimizi duymaktan yoksun kalmış bazı insanların ilkel bir dili kendiliğinden icat edip etmediğini sormaktır. Büyük Yunan tarihçisi Herodot'a göre Mısır kralı Psammetikos dünyanın en eski dilini bulmak umuduyla bilinçli bir deney tasarlar. Kral yeni doğan iki çocuğu yalnız yaşayan bir çobana emanet eder ve çobana onları kesin bir sessizlik içinde büyütmesini ve söyleyecekleri ilk kelimeleri takip etmesini emreder. 2 yaşına gelene dek çıkardıkları anlamsız seslerden sonra çoban krala gidip çocukların bekos kelimesini tekrarlayıp durduklarını söyler. Daha sonra Türkiye'nin merkez bölgelerinde de kullanılacak olan bu kelime Frig dilinde ekmek anlamına geldiği için Psammetikos Frigyalıların en eski insanlar oldukları varsayımını kabul eder. Yukarıda anlatılan şekilde Psammetikos'un titizlikle yürütülen deneyine ilişkin Herodot'un bu kısa ve öz çıkarımı şüphecileri ikna etme konusunda başarısız olmaktadır. Bu çıkarım bazı akademisyenlerin onu neden tarihin babası değil de yalanların babası olarak şereflendirdiğini gösterir. Ünlü kurt çocuk Aveyron gibi sosyal ilişkilerden izole olup yalnız başına büyütülen çocuklar neredeyse hiç konuşmazlar ve bir dil keşfetmez ya da icat etmezler. Bununla birlikte Psammetikos'un deneyinin değişik bir biçimi modern dünyada onlarca kez tekrarlanmıştır. Bu deneyde büyük bir çocuk topluluğu, çevrelerinde sadece normal çocukların 2 yaş civarında konuştuklarına biraz benzeyen, dilin oldukça basitleştirilmiş ve farklı bir formunu konuşan yetişkinleri duydular. Bu çocuklar bilinçsiz olarak vervet iletişiminden çok ileri, fakat normal insan dilinden daha basit olan kendi dillerini geliştirdiler. Sonuçta insan dilinin evrimindeki 2 halkaya model teşkil edebilecek Pidgin ve Kreyole olarak bilinen yeni diller oluştu. Kreyole'ye ilişkin ilk deneyimim Neo-Malenezyan ya da Pidgin İngilizcesi olarak da bilinen Yeni Gine Lingua Francası ile olmuştur. İlk isim kafa karıştırıcı bir yanlış adlandırmadır. Çünkü Neo-Malenezyan bir Pidgin dili değildir. Fakat Pidgin ileri seviyesinden türevlenmiştir. Bu farkı daha sonra açıklayacağım. Ve Pidgin İngilizcesi olarak yanlış adlandırılan, bağımsız olarak evrimleşmiş pek çok dilden biridir. Papua Yeni Gine, İsveç kadar bir alan içinde 700 kadar yerli dili olmasıyla övünür. Fakat bu dillerden tek bir tanesi bile nüfusun %3'ünden fazlası tarafından konuşulmamaktadır. Bu sebeple İngilizce konuşan tüccar ve gemiciler 1800'lerin başında oraya vardıktan sonra lingua Fransa'ya ihtiyaç duyulması ve bu dilin doğması sürpriz değildir. Neo-Malenezyan dili bugün Yeni Gine'de sadece çok konuşulan bir dil olarak kalmıyor. Pek çok okulda, gazetede, radyoda ve parlamentoda yapılan konuşmalarda da kullanılıyor. Kitabın ek bölümünde verilen tavsiyeler bu yeni evrimleşen dil hakkında bir fikir verebilir. Papua Yeni Gine'ye varıp Neo-Malenezyan dilini ilk duyduğumda bu dille alay etmiştim. Bana uzata uzata söylenen dil bilgisi kurallarından yoksun bir bebek konuşması gibi gelmişti. Kendi kafamdaki bebek konuşmasına uygun bir İngilizce ile konuştuğumda, Yeni Ginelilerin beni anlamadığını gördüğümde bundan rahatsızlık duymuştum. Neo-Malenezyan kelimelerin İngilizce'deki köküyle aynı anlama geldiğine ilişkin kabulüm bir felakete yol açmıştı. Bir bayanı yanlışlıkla ittiğim için kocasının yanında ondan özür dilemeye kalktığımda, Neo-Malenezya dilindeki itmek kelimesinin bildiğimiz itmek anlamına değil, cinsel ilişkide bulunmak anlamına geldiğini öğrenmiştim. Neo-Malenezya dilinin İngilizce kadar katı dil bilgisi kuralları vardır. Birinin İngilizce'de söylenebilecek herhangi bir şeyi ifade etmesine olanak verecek kadar geniş bir dildir. Hatta İngilizce'de kullanışsızca yapılan dolayımlamalar haricinde ifade edilemeyecek bazı ayrımları yapmaya bile olanak tanır. Örneğin biz zamiri dilimizde oldukça farklı olan iki kavramı ifade edebilir. Ben ve konuşmakta olduğum sen ve konuşmakta olduğum seni içermeyen benimle birlikte bir ya da daha fazla başka insan. Neo-Malenezya dilinde bu iki farklı anlam sırasıyla Yumi ve Mipela kelimeleriyle ifade edilir. Neo-Malenezya dilini konuşmaya başladıktan birkaç ay sonra İngilizce konuşan birine rastladım ve bana bizden bahsetmeye başladığında kendimi sık sık söylediği gibi biz kelimesi beni kapsıyor mu yoksa kapsamıyor mu diye düşünürken buldum. Neo-Malenezya dilinin aldatıcı basitliği ve hakiki esnekliği kısmen söz dağarcığından, kısmen de dil bilgisi kurallarından kaynaklanmaktadır. Söz dağarcığı anlamları konuşma içeriğine bağlı olan ve mecazlarla genişletilen ortalama sayıdaki çekirdek sözcüklere dayanır. Örneğin Neo-Malenezya dilindeki ot bildiğimiz çim ot anlamına gelirken deniz yosununun kastedildiği tuzlu sudaki ot kullanımında olduğu gibi saç anlamına da gelebilir. Kel kafanın kastedildiği kafamda uzun ot yok kullanımında olduğu gibi. Neo-Malenezya dilindeki banis bilong susu sütyen anlamına gelmektedir ve çekirdek sözcüklerin ne kadar akışkan biçimde kullanıldığını göstermektedir. Buradaki banis İngilizce'deki fence, çit anlamına gelmektedir ve F sessiz harfini ya da NC gibi iki sessiz harfi telaffuz etmekte zorlanan Yeni Ginelilerin konuştuğu İngilizce'den kaynaklanır. Susu Malezya dilinde süt anlamına gelir ve burada meme göğüs anlamına genişletilmiştir. Bu mantık meme ucunu, ay bilong susu, ergenleşmemiş kızı, ino gat susu bilongem, ergen kızı, susu isanap, İngilizce'de kalk anlamına gelen stand-up'tan gelir. Ve yaşlı kadın, susu, pundaun piniz, İngilizce'de bitime varmak anlamına gelen fall down finish'ten gelir. İfade etmede de kullanılır. Bu iki kökün kombinasyonuyla banis bilong susu, çit, göğüsleri içeride tuttuğu için sütyen anlamına gelmektedir. Tıpkı banis pig ifadesinin çit, domuzları içeride tuttuğu için İngilizce'de pig ben, domuz ağlı anlamına gelmesi gibi. Neo-Malenezya dilinin dil bilgisi eksiklikleri ve dolayımlı anlatımlar nedeniyle yanıltıcı biçimde basit görünür. Bu kural yoksunlukları ismin hallerini ya da çoğul durumlarını, fiil çekimlerini, edilgen fiilleri, çoğu edat ve fiil zamanlarını içeriyor. Fakat Neo-Malenezya dili bağlaç, yardımcı fiil, zamirlerle ayrıca fiil özelliklerini ve kiplerini ifade etme biçimleri gibi diğer yönlerden bebek konuşmasının ve vervet seslerinin çok ötesine geçiyor. Bu dil fenomenlerin, hecelerin ve kelimelerin hiyerarşik özellikleri bakımından normal karmaşık bir dildir. Cümlelerin ve cümleciklerin hiyerarşik yapısına öyle katkı yapar ki Yeni Gine politikacılarının söylemleri Thomas Mann'ın anlaşılması zor yazım biçimiyle yarışmaktadır. İlk olarak Neo-Malenezyan dilini cahilce, dünya dilleri arasındaki hoş bir bozulma olarak yorumladım. Bu dil bariz bir şekilde İngiliz gemileri Yeni Gine'yi 200 yıl önce ziyaret etmeye başladığından beri gelişti. Fakat ben bu dilin bir şekilde kolonicilerin İngilizce öğrenme konusunda yetersiz saydığı, yerlilerle yaptığı bebeksi konuşma biçiminden geliştiğini düşündüm. Buna rağmen yapısal olarak Neo-Malenezyan diline benzeyen onlarca dil olduğu ortada. Bu diller dünyanın çeşitli yerlerinde büyük oranda İngilizce, Fransızca, Flamenkçe, İspanyolca, Portekizce, Malay dili ya da Arapçadan köken alan kelimelerle birbirinden bağımsız olarak gelişti. Özellikle farklı dilleri konuşan toplulukların bir araya gelip iletişime ihtiyaç duyduğu, fakat sosyal şartların her grubun bir diğerinin dilini öğrenmesi çözümünü engellediği, tarım, ticaret merkezleri ve kalelerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıktılar. Avrupalı kolonicilerin uzaklardan getirdiği farklı diller konuşan işçiler, tropikal Amerika ve Avustralya boyunca, ayrıca Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki tropikal adalarda benzer bir durumu oluşturdu. Diğer Avrupalı koloniciler, Çin, Endonezya ve Afrika'nın yoğun nüfus görülen bölgelerinde kaleler ya da ticaret merkezleri kurdular. Koloniciler ile ithal edilen işçiler ve yerel topluluklar arasındaki sosyal engeller, birbirlerinin dillerini öğrenmede kolonicileri isteksiz, diğerlerini de aciz konumda bıraktı. Koloniciler genellikle yerel halkı küçümsedi, fakat Çin'de bu durum iki taraflıydı. İngiliz tüccarlar 1664'te Kanton'da bir ticaret merkezi kurduğunda Çinliler bu yabancı şeytanların dillerini öğrenerek ya da onlara Çince öğreterek, İngilizlerse bu barbarlara İngilizce öğreterek ya da Çince öğrenerek kendilerini alçaltmayacaklardı. Bu sosyal engeller olmasaydı bile işçiler sayıca çok fazla olduğundan kolonicilerin dilini öğrenme şansları çok azdı. Tersi durumda işçiler arasında çok farklı diller konuşulduğundan koloniciler de işçilerin dillerini öğrenmekte zorlanacaklardı. Sömürgeleştirme ve kalelerin kurulmasını takiben görülen geçici dilsel karmaşadan sonra basitleştirilmiş ama değişmeyen yeni diller ortaya çıktı. Örnek olarak Neo-Malenezya dilini düşünün. İngiliz gemileri 1820'lerde Yeni Gine'nin güneyindeki Malenezya adalarını ziyaret etmeye başladığında İngilizler pek çok farklı dil grubundan işçilerin birlikte çalıştığı Queensland ve Samoa'daki şeker tarlalarında çalıştırmak üzere bu adalardan insanlar aldılar. Sözlüğünün %80'i İngilizce, %15'i Tolay, işçilerin çoğunu oluşan Malenezyalı grup ve geri kalanı da Malay dili ve diğer dillerden oluşan Neo-Malenezya dili bu Babil ortamında bir şekilde ortaya çıktı. Dil bilimciler yeni bir dilin ortaya çıkışında iki aşamayı ayırt ettiler. Önce Pidgin olarak adlandırılan ham dil, sonra Kreyol olarak isimlendirilen daha karmaşık dil. Pidgin birbirinden farklı yerel, ilk dilleri konuşan işçiler ve onlarla iletişim kurma ihtiyacı duyan koloniciler için ikinci bir dil olarak doğdu. Her grup, yani koloniciler ya da işçiler, kendi arasında kendi dilini kullandı. Her grup diğer grupla iletişim kurmak için Pidgin kullandı. Ve ayrıca birçok dilin konuşulduğu sömürgelerdeki işçiler, diğer işçilerle konuşmak için de Pidgin dilini kullanmış olabilir. Normal dillerle karşılaştırıldığında Pidgin dili ses, söz dağarcığı ve söz dizimi bakımından oldukça fakirdir. Pidgin dilindeki sesler iki ya da daha fazla dilin yalnızca ortak seslerini içermektedir. Örneğin pek çok Yeni Gineli bizdeki F ve V seslerini telaffuz edemezken ben ve diğer İngilizce konuşan insanlar çoğu Yeni Gine dilinde bol miktarda bulunan sesli harf tonlarını ve burundan gelen sesleri çıkarmakla zorlanıyoruz. Bu tip sesler Yeni Gine Pidgin dillerinden ve bunlardan türevlenen Kreyole'den büyük oranda çıkarıldı. Erken dönem Pidgin dili büyük oranda isimlerden, fiillerden ve sıfatlardan oluşurken tanımlık yani article, yardımcı fiil, bağlaç, edat ya da zamirleri ya hiç içermez ya da çok az miktarda içerir. Dil bilgisi kurallarına bakıldığında erken dönem Pidgin dilinin söylemi tipik olarak kısa kelime dizilerinden oluşan cümlecik yapılarını içermekte, kelime sıralanmasında düzenlilik taşımamakta, yan cümlecik içermemekte ve kelime sonlarında çekim eki içermemektedir. Bu yoksunluklarıyla birlikte bireylerin söylemi ve bireyler arası konuşma biçiminin çeşitliliği, dilsel bir karmaşanın hakim olduğu, anarşizan özellikteki erken dönem Pidgin dilinin özgünlüğünü oluşturuyor. Kendi ayrı yerel dillerini devam ettiren yetişkinler tarafından sadece gündelik hayatta kullanılan Pidgin dili bu tam gelişmemiş haliyle kalır. Örneğin Russo-Norsk olarak bilinen Pidgin dili birbiriyle Kuzey Kutup bölgesine karşılaşan Rus ve Norveçli balıkçılar arasındaki takas işlerini kolaylaştırmak üzere gelişmiştir. Bu lingua franca 19. yüzyıl boyunca kullanıldı. Fakat sadece kısa süreli ziyaretlerdeki basit işleri halletme amacıyla kullanıldığı için asla daha fazla gelişmedi. Balıkçıların her iki grubu da zamanlarının çoğunu kendi yurttaşlarıyla Rusça ya da Norveççe konuşarak geçirdi. Diğer yandan Yeni Gine'deki Pidgin dili günlük konuşmada daha yoğun biçimde yer aldığından nesiller geçtikçe yavaş yavaş daha düzenli olarak kullanılır hale geldi ve karmaşıklaştı. Dahası Yeni Gineli işçilerin çocukları 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar ebeveynlerinin doğal dillerini ilk dilleri olarak öğrenmeye devam ettiler. Bununla birlikte Pidgin dilleri gruplardan birindeki bir nesil Pidgin dilini doğal dili olarak benimsemeye başladığında hızlı bir şekilde Kreyole diline evrimleşti. Daha sonra bu nesil kendini Pidgin dilini sadece çiftlik işlerini ya da takas konularını tartışmak için değil, tüm sosyal amaçlar için kullanırken buldu. Pidgin diliyle karşılaştırıldığında Kreyole daha geniş bir sözlüğe, çok daha karmaşık bir dil bilgisine ve bireysel ya da bireyler arası iletişimde tutarlılığa sahipti. Pidgin dilinde az da olsa karmaşık olan bir şey söylemeye çalışmak umutsuz bir çabayken, Kreyole normal dillerde ifade edilen herhangi bir düşünceyi anlatmada kullanılabilir. Açık kurallar koyan Fransız Akademisi'ne eşdeğer bir kurum olmaksızın bir Pidgin dili bir şekilde düzenli ve daha bütün bir dil olmak üzere genişler ve istikrar sağlar. 20. ayrımın sonu. Sayfa 188.